Herkese merhabalar. Tenis Merkezi'nin yeni bölümüne, 2024 yılının ve yeni sezonun ilk programına hoş geldiniz diyerek programı açalım. Tenis bildiğiniz gibi geri döndü artık 2024 yılıyla birlikte. Yeni bir yıldayız, yeni bir sezondayız. İnşallah sakatlıksız, rekabetçiliğin üst düzeyde olduğu bir sezon yaşarız diyerek programı açalım. Tenis oldukça hızlı şekilde geri döndü. Zaten bildiğiniz üzere tenis takviminde ara çok fazla değil. Bir ay, bir buçuk ay gibi bir ara var en fazla. O arayı da oyuncular zaten çok fazla dinlenerek geçiremiyorlar. Hazırlık turnuvalarıyla Aralık ayında başlamışlardı yavaş yavaş. Resmi olmayan hazırlık turnuvalarıyla aslında hazırlıklarını başlatmıştı oyuncular ve artık yeni yılla birlikte de resmi olarak da turnuvalar başladı. Sezon Avustralya'da açılıyor bildiğiniz gibi. Ve oldukça heyecan verici bir tenis sezonu bizleri bekliyor olacak. Yeni yıla kortta giren oyuncular oldu. Novak Djokovic ve ülkesi Avustralya, Sırbistan milli takımı yine kortta girdiler yeni yıla Avustralya'da. Çok ilginç bir görüntü oluşmuştu orada da. Çok da güzel bir görüntü oluştu. Oyuncular bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi işte hayatları tenis, yılbaşına bile kortta giriyor bazıları. O yüzden tenisi bizler de çok seviyoruz ve aynı şekilde takip ederek sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Tenis sezonu hızlı girdi dediğimiz gibi. WTA Tur ve ATP Tur'da ikişer turnuva vardı ve onların haricinde de ülkelerin mücadele ettiği United Cup vardı. United Cup'ta üçerli 6 grupta mücadele etti ülkeler. 3 grup Avustralya'nın Perth kentinde, 3 grup ise Sydney kentinde mücadele etti. Hemen hızlıca ben gruplardan şöyle bahsedeyim, ardından çeyrek finallerle birlikte skorlara da bakalım. A grubu mücadeleleri, C grubu mücadeleleri ve E grubu mücadeleleri Avustralya'nın Perth kentinde düzenlendi. A grubunda Polonya, İspanya ve Brezilya mücadele etti. Bu arada şeyden bahsetmek gerekirse, statüden bahsetmek gerekirse, gruplarını ilk sırada tamamlayan ekipler direkt olarak çeyrek finale yükseldi ve gruplarının ikinci sırada tamamlayan en iyi iki ülke çeyrek finaldeki son iki takım olarak 8 takımı tamamladılar. A grubunda Polonya 2'de 2 ile Polonya, İspanya, Brezilya mücadele etti. Polonya 2'de 2 ile grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı. C grubunda Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya mücadele etti. 3 ülkede birer galibiyet, birer mağlubiyetle sıralandı. Ancak galibiyet, mağlubiyet sayıları da setler, verilen setler de önemli olduğu için Avustralya lider bitirerek grubu adına çeyrek finale yazdıran ülke oldu. E grubunda ise Sırbistan, Çin ve Çek Cumhuriyeti mücadele etti. Burada da 2'de 2 ile Sırbistan, Novak Djokovic'in Sırbistan'ı çeyrek finale yükselen ekip oldu. Sydney kentindeki mücadelelerde ise B grubunda Yunanistan, Şili ve Kanada mücadele etti. Burada da yine ülkeler birer galibiyet, birer mağlubiyetle sıralandılar. Ancak lider bitiren ekip Yunanistan oldu burayı. D grubunda ise Fransa, Almanya, İtalya'nın mücadelesinden 2'de 2 ile grup lideri olarak ayrılan ülke Fransa oldu. Ve son olarak da Norveç, Hırvatistan, Hollanda'nın mücadele ettiği F grubunda da Norveç grubunu lider bitirerek çeyrek finale adını yazdıran ülke oldu. Bu ülkelerin haricinde ise gruplarını en iyi ikinci sırada biten en iyi iki ülkede Çin ve Almanya olarak isimlerini son çeyrek finale yazdıran son iki ülke olarak 8 takımı, 8 ülkeyi tamamlamış oldular. Çeyrek finallerden hızlıca bahsedelim. Polonya ve Çin arasında oynandı ilk çeyrek final mücadelesi. Polonya Çin'i 3-0'la rahat bir şekilde geçti. Avustralya ve Sırbistan arasında oynandı ikinci çeyrek mücadelesi ise. Burada da sürpriz bir sonuç vardı elbette. Avustralya Sırbistan'ı 3-0'da mağlup etmeyi başardı. Sırbistan'da özellikle Alex de Minaur, Novak Djokovic mücadelesi elbette çok dikkat çeken bir mücadele oldu. Novak Djokovic sezona ne kadar çok hazır gibi gözükse de Alex de Minaur'e 6-4'te mağlup oldu ve Avustralya'da Sırbistan'ı 3-0'la mağlup ederek adını yarı finale yazdıran bir diğer ekip oldu. Son iki çeyrek final mücadelesinde de Fransa ve Norveç mücadele etti. Fransa Norveç'i 2-1 ile Almanya da Yunanistan'ı yine aynı skorla 2-1 ile geçerek isimlerini yarı finale yazdırmayı başardılar. Yarı finalde ise Fransa Polonya ile eşleşti. Almanya da Avustralya ile oynadı. İlk yarı final mücadelesinde Polonya Fransa'yı 3-0 ile çok çok rahat bir şekilde mağlup etmeyi başardı. İkinci yarı final mücadelesinde ise bir nebze olsun yine biraz daha rekabet üst düzeyde. Avustralya ve Almanya arasında oynandı ve Almanya Avustralya'yı 2-1 ile mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı. Final mücadelesinde ise günün ilk maçında tek kadınlar mücadelesinde Iga Świątek Angelique Kerber'i 6-3, 6-0 ile mağlup ederek çok çok rahat bir oyunda mağlup ederek ülkesi Polonya'yı 1-0 öne geçirmeyi başardı. Günün ikinci maçı tek erkekler arasındaydı. Hubert Hurkacz ve Alexander Zverev arasında oynandı. Hubert Hurkacz ilk seti tiebreak sonucunda 7-6 ile kazanmayı başardı. İkinci set yine tiebreak'e gitti. Çok üst düzey bir mücadele oynandı ve oyuncular inanılmaz şekilde yoruldular. İkinci setin kazananı Alexander Zverev oldu. Ve maçı final setine taşımayı başardı Alexander Zverev. Final setinde de yine geriden gelerek Hubert Hurkacz'ı 6-4 ile mağlup edip maç puanları kurtardı, şampiyonluk puanları kurtardı. Maçta geri dönerek ülkesine birbirlik eşitliği sağladı. Ve final maçında da çiftler mücadelesine kaldı tabii kazananı belirlemek. Final maçında da yine korttaydı Alexander Zverev. Laura Ziegemund çiftliğiyle birlikte Almanya'yı temsil ettiler. Karşılarındaysa günün tekler ve çiftler, iki tekler maçını oynayan, kadınlar ve erkekler de iki tekler maçını oynayan Świątek Hurkacz çiftini buldular. İlk seti Zverev çifti 6-4 kazanmayı başardı. İkinci sette ise kazanan Świątek Hurkacz çifti oldu. Ancak final setinde süper tiebreak'in oynandığı final setinde ise ağırlıklarını ortaya koyan Ziegemund Zverev çifti 10-4 kazanarak isimlerine United Cup şampiyonluğuna yazdırmayı başardılar ve Almanya'ya bir United Cup zaferi getirmeyi başardılar. Alexander Zverev özelinde turnuvayı biraz değerlendirmek gerekirse bildiğiniz gibi Zverev zaten Grand Slam'lerde 5 setlik maçlar oynamasıyla meşhur birazcık. Yine burada kendisi çok fazla 3 setlik maç oynadı. Maçlar 3 set üzerinden. 3 setlik maçlar oynayarak bol bol geldi. Oldukça hazır. Zverev de o eski formuna bayağı yakın gözüküyor. O sakatlığın ibarelerini artık iyice atlatmışa benziyor Alexander Zverev'de. Polonya özelinde yine değerlendirme yapmak gerekirse Iga Świątek yine zaten bildiğimiz gibi her zamanki gibi çok formda girdi sezona. 5-0'la geldi zaten finale de. Finalde de yine maç kaybetmedi. Bütün tekler mücadelelerini kazandı Iga Świątek'te. Yine Hubert Hurkacz erkekler tarafında aynı şekilde. Bu iki isim de gerçekten çok çok özel performanslar ortaya koyarak hatta Zverev'i de içine katarsak bu üç isimde çok özel performanslar katarak ülkelerini finale kadar taşıdılar. Ancak finalde kupaya uzanan taraf ve 2024 United Cup şampiyonu Almanya milli takımı oldu. United Cup'ı böylelikle kapatabiliriz. ATP Tur ve WTA Tur'da düzenlenen diğer turnuvalara geçelim. Oralarda neler oldu hemen. Tenis dediğimiz gibi turnuvalarla birlikte çok hızlı bir şekilde geri döndü Avustralya'da. Çok yoğun bir hafta geride kaldı. Rafael Nadal geri döndü. Geri dönüşüyle maalesef ki kötü haberin gelişi bir oldu desek yeridir. Birazdan Nadal üzerinde de bir Brisbane değerlendirmesi yapalım. Brisbane'da erkekler ve kadınlarda turnuva düzenlendi. Kadınlarda WTA 500 seviyesinde, erkeklerde ise ATP 250 seviyesinde bir turnuva düzenlendi. Erkeklerdeki diğer turnuva ATP 250 seviyesindeydi yine. Hong Kong'da düzenlendi. Kadınlardaki diğer turnuva da Yeni Zelanda'da, Auckland'da düzenlendi. Hemen neler oldu, neler bitti? Şöyle kadınlar tarafıyla başlayalım. Auckland'dan başlayalım. Yeni Zelanda'da düzenlendi turnuva. Coco Gauff finale kadar ulaşarak şampiyonluğa da uzanmayı başardı. Finaldeki rakibi Elina Svitolina'ydı. Coco Gauff zaten turnuvanın bir numaralı seri başıydı. Ve buranın son şampiyon unvanıyla gelmişti buraya. 2023 yılına da yine şampiyonluk kazanarak açmıştı Coco Gauff ve Oakland'a kazanmıştı bu şampiyonluğunu. Ve yine Oakland'a kupaya uzanmayı başararak şampiyonluğunu da ünvanını da korumayı başardı. Toplamda 7. şampiyonluğu oldu bu Coco Gauff'un. 8. finalinde 7. şampiyonluğu oldu. Dediğimiz gibi Oakland'a ünvanını da korumaya başardı bu şampiyonlukta. Gerçekten olağanüstü bir final tablosu var Coco Gauff'un. 8 final, 7 şampiyonluk ve çok daha genç hala. Bir Grand Slam kazandı geçen yıl ilk defa. Kaybettiği tek final ise 2022 Roland Garros finaliydi. Bir Grand Slam, ilk Grand Slam finaliydi. Ve bunu da Iga Świątek'e karşı kaybetti zaten. Yani çok kaybetti desek çok da şey olmaz. Iga Świątek'e karşı yani Roland Garros'ta final kaybetmek gayet normal bir sonuç. Zaten kariyerin ilk Grand Slam finaliydi ve çok da tecrübesiz de oralarda. Her ne kadar istikrarlı bir şekilde gelse de ilk Grand Slam finalinde toprak kort oyuncusu olan, çok iyi bir toprak kort oyuncusu olan Iga Świątek'e karşı oynamak elbette oldukça zorlu bir sonuç zaten. İlk kez finalde Coco Gauff Elina Svitolina ile oynadı dediğimiz gibi. 6-7, 6-3, 6-3 ile mağlup etti. Finale gelene kadar set kaybetmemişti. Finalin ilk setini kaybetti Iga Świątek. Tiebreak'e giden mücadeleyi. Final ilk setini kaybetti. Devamındaysa ağırlığını tabii elbette maçta hissettirmeye başladı Iga Świątek. 6-3 ve 6-3 ile Elina Svitolina'yı mağlup ederek şampiyonluğa uzanmayı başardı Oakland'da. Elina Svitolina cephesinden biraz bakmak gerekirse mücadeleye. O da geçtiğimiz yıl tekrardan anne olduktan sonra bir geri dönüş yaşamıştı. Ve oldukça görkemli bir geri dönüş yaşamıştı. Grand Slam'lerde çeyrek finaller, yarı finaller oynamıştı ve turnuvalarda inanılmaz tablolar ortaya koymuştu. Şampiyonluk da kazanmıştı. Ve burada da 2024 sezonuna da oldukça hazır girdi Elina Svitolina. Gerçekten doğumdan önce çok üst düzey bir Elina Svitolina olduğunu söylememiz yanlış olur. O yüzden doğum ona gerçekten yaramışa benziyor Elina Svitolina. Anne olduktan sonra çok çok daha iyi bir tenis ve çok çok daha iyi bir oyunla, çok daha görkemli bir oyunla tenis kariyerini sürdürmeye devam ediyor ve sezonu da bir final görerek açtı. O da 2024 Avustralya Açık'ın en ciddi favorilerinden bir tanesi olacağını bizlere fazlasıyla göstermiş oldu bu şekilde. Kadınlardaki diğer turnuvaya geçelim. Brisbane'da düzenlendi dediğim gibi. WTA 500 seviyesindeydi Brisbane'deki turnuva. Burada oldukça iyi bir tablo vardı. Yani üst düzey isimlerin çoğu hazırlık için turnuva öncesi, Avustralya Açık öncesi hazırlık için burayı tercih ettiler. Bir numaralı seri başı Aryna Sabalenka'ydı burada. İki numaralı seri başı da Elena Rybakina'ydı. Ve bu iki isim sürprize mahal vermeden finale kadar uzanmayı başardılar ve finalde karşılaştılar. 2023 Avustralya Açık'ın rövanşı niteliğinde oldu biraz da bu final. 2023 Avustralya Açık finalinde bildiğiniz gibi Sabalenka ve Rybakina karşılaşmış. Kort'tan galip ayrılan taraf Sabalenka olmuştu ve ilk Grand Slam şampiyonluğunu da böylelikle kazanmayı başarmıştı Aryna Sabalenka. Burada kazanan taraf ise Rybakina oldu. Elena Rybakina oldu. Ve çok çok üstün bir oyun sergileyerek kazandı Elena Rybakina. İlk sette bagel geldi Elena Rybakina'dan. 6-0 ve 6-3 ile kazandı. Ve bu kariyerinin 15. finaliydi Elena Rybakina'nın. Oldukça fazla finali var aslında. Ancak toplamda sadece 6. şampiyonluğu geldi. Ve bu şampiyonlukların çoğu da zaten son birkaç sene içerisine sığmış durumda. Son birkaç senedir çok daha üst düzey bir oyun sergiliyor Elena Rybakina. Wimbledon'u da kazandıktan sonra diyebiliriz. Çok daha iyi bir oyun sergiliyor. 5-0 girdi sezona. 5 galibiyet. Henüz bir mağlubiyeti yok. Çok iyi bir tablo Elena Rybakina açısından. İlk WTA 500 kupası oldu bu. Bu arada Elena Rybakina'nın diğer turnuvaların hepsinde kazanmıştı. 250'lik. 1000'lik ve Grand Slam seviyelerinde turnuva kazanmayı başarmıştı. Ve ilk WTA 500 kupası da Brisbane'da geldi Elena Rybakina adına. Ve artık tek eksik olan sezon sonu şampiyonası. 2024'te hatta belki de yanına olimpiyat madalyası bile ekleyebilir, kim bilir. Belli olmaz, bu sene olimpiyatlar da var Paris'te. Her şey olabilir Elena Rybakina açısından. Şöyle de bir istatistik var. Elena Rybakina'nın son zamanlarda yaptıklarını ortaya koyması açısından çok değerli bir istatistik. Dünya ilk 3 numarasında yer alan oyunculara karşı son 9 maçının 8'ini kazanmış durumda Elena Rybakina. O tek mağlubiyet ise az önce bahsettiğim gibi 2023 Avustralya Açık finali. Aryna Sabalenka'ya kaybetmişti orada. Orada da zaten ilk seti kazanmıştı. Oradan kaybetmişti mücadeleyi. Yani kupaya da yaklaşmıştı orada. Ancak orada maalesef korttan mağlup ayrılan taraf olmuştu. Dediğim gibi son 9 maçının ilk 3'te oynayan mücadele ilk 3'te oynanan dünya ilk 3 sıralamasında olan rakiplerine karşı oynadığı son 9 mücadelenin 8'ini kazanmayı başarmış Elena Rybakina. Oldukça üst düzey bir tablo sergiliyor. Oldukça üst düzey bir oyun oynuyor ve çok da görkemli bir tenisle birlikte 2024 yılında Grand Slam'leri yine en büyük adayları arasında olduğunu bizlere tekrardan kanıtladı Elena Rybakina. Şöyle bir kadınlar tarafına bakmak gerekirse, kadınlarda gerçekten o uzun süredir aranan rekabetçi sahne artık bulunmuş gibi. Iga Świątek, yine Elena Rybakina, Coco Gauff çok çok başarılı şekilde girdiler 2024 yılına. Ki Aryna Sabalenka da yine final mücadelesindeki oyununu göz ardı edersek, o da oldukça görkemli bir giriş yaptı. Çok çok önemli maçlar, önemli mücadeleler geride bırakarak finale kadar geldi o da. Yine Victoria Azarenka mesela yarı final mücadelesinde çok rahat bir oyunla geçti ve finale kadar yükselmişti Aryna Sabalenka'da. Rybakina'nın bu arada final yolunda kimleri yendiğinden hemen hızlıca bahsedeyim ben. İlk turu bay geçmişti. İkinci turda Olivia Gadecki'yi, üçüncü turda Elis Mertens'i, çeyrek finalde Potapova'yı, yarı finalde Linda Noskova'yı mağlup ederek finale kadar yükselmeyi başarmıştı Elena Rybakina. Dediğimiz gibi kadınlar tenisi o aranan kanı, o aranan büyük üçlüyü, büyük dörtlüyü desek belki de buldu. Gerçekten buldu. Ve artık çok çok üst düzey oyuncuları var WTA Tur'un. Ki belki hatta debut turda Federer'in bırakışı, Nadal'ın yavaş yavaş sahneden çekilmesi ve Novak Djokovic'in artık yani son bir veya iki senesini yaşaması olduğu aşikar. WTA Tur, ATP Turunda bu rekabetçilikle birlikte bir nebze olsun önüne de geçebilir. Rekabet çok daha fazla çünkü WTA Tur'da. O yüzden de Naomi Osaka yine aynı şekilde o da Brisbane'da geri dönüş yapan tenisçilerden bir tanesiydi. Yine Emma Raducanu geri dönüş yaptı bu sezon. Naomi Osaka da yine aynı şekilde geri dönüşü tamamlayıp o üst düzey tenisine tekrardan kavuşabilirse, bu üçlünün, bu dörtlünün arasına girebilirse yine çok çok önemli bir gelişme olacak WTA Tour için. Osaka da burada Brisbane'da geri dönüş yaptı. İlk turnuvası Brisbane'da. İlk turda Tamara Korpaç da oynadı ve geri dönüş mücadelesinde kazanmayı başardı Naomi Osaka. Ancak ikinci turda Karolina Plíšková'ya 3 set sonucunda mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti Naomi Osaka. O da bu hafta ele Emma Raducanu ile bir gösteri maçında mücadele edecek Avustralya Açık öncesinde ve son mücadelelerini tamamlayarak Avustralya Açık'ta onu da izleyeceğiz. Bizim açımızdan önemli bir sonuç vardı. Zeynep Sönmez Brisbane'da ilk WTA 500 elemelerini oynadı. Ve elemeleri geçerek iki turu mağlup, iki turda da oyuncuları rakiplerini mağlup ederek ana tabloya kalmayı başararak çok çok üst düzey bir başarı elde etti Zeynep. İlk turda rakibi Fransız raket Clara Burel oldu Zeynep'in. 6-4, 6-2 ile mağlup oldu Zeynep ancak onun açısından çok çok büyük bir adım, çok büyük bir mihenk taşı oldu. Ve kariyerinin geri kalan açısından onunla ilgili çok çok önemli şeyler, çok büyük şeyler bekliyoruz bir de elbette. Ki zaten bunları başaracağından Zeynep'in şüphemiz yok. Fazlasıyla o yeteneğe sahip Zeynep bunların hepsini de yapacaktır. 2024 yılında belki bir şampiyonluk bile, üst düzey bir şampiyonluk bile gelebilir Zeynep'ten. Neden olmasın? Yani yavaş yavaş adım adım ilerlemekte fayda var elbette. İlk hedef öncelikle ilk 100 olmalı Zeynep için. Bu hafta Avustralya Açık elemeleri de başlıyor. Elemelerde de mücadele edecek Zeynep. Bizim açımızdan gerçekten çok önemli de bir hafta olacak Zeynep açısından. O yüzden Zeynep'e de bu büyük başarısı için Zeynep'i de tebrik edelim ve başarının devamını beklediğimizi de söyleyelim. Birazdan Avustralya Açık eleme kurallarında Zeynep'in rakibine de değineceğiz. Hemen hızlıca erkekler tarafına geçelim. Erkeklerde neler oldu? Onlara bir bakalım şöyle. Erkeklerde de iki turnuva vardı. Kadınlarda olduğu gibi. İkisi de ATP 250 seviyesindeki turnuvalardı. Biri eş zamanlı olarak Brisbane'den WT5 turnuvası ile birlikte eş zamanlı olarak düzenlendi. Ve Rafael Nadal'ın dönüş turnuvasıydı bu elbette. Rafael Nadal'la birlikte ön plana çıktı turnuva. Bir diğer turnuva da Hong Kong'da düzenlendi. Nadal'a geçmeden önce Hong Kong'da neler olduğundan bahsedelim hızlıca. Hong Kong'da şampiyonluğa Andrei Rublev ulaştı. Rublev turnuvanın zaten bir numaralı seri başıydı. Finalde de Emid Roussevori'yi 6-4, 6-4 ile mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kariyerinin 24. finaliydi Andrei Rublev'in ve 15. şampiyonluğunu kazandı. 2019 yılından beri her sezon en az bir şampiyonluk kazanmayı başarıyor Andrei Rublev. Oldukça istikrarlı bir tablo gerçekten. Üst üste 6. sezonunda da en az bir şampiyonluk kazanmış oldu ve devamında geleceği oldukça aşikar Andrei Rublev açısından sezonu güzel açmış oldu bu şekilde Andrei Rublev'de. Final yolundan hızlıca bahsedeyim ben. İlk turu bay geçmişti. İkinci turda Liam Brody mağlup etti. Çeyrek finalde Arthur Fils'i, yarı finalde ise Jun Cheng Shank'ı mağlup ederek finale adını yazdırmayı başarmıştı. Finalde de Finlandiyalı raket Emil Ruusuvuori'yi rahat bir oyunda 6-4, 6-4 ile 2 sette geçerek sezonu kupayla açmayı başardı Andrei Rublev. Ve geçelim Brisbane'deki diğer turnuvaya. Rafael Nadal'ın dönüş turnuvasına desek yeridir. Buranın bir numaralı seri başı Holger Rune'ydi. Rafael Nadal elbette wildcard ile bu turnuvada yer aldı. Ve 2 numaralı seri başı da Grigor Dimitrov'du bu turnuvada. Turnuvanın 1 ve 2 numaralı seri başları. Gerçekten bu hafta çok fazla gördük bu sahneyi. Yine Brisbane'da da turnuvanın 1 numaralı ve 2 numaralı seri başları Holger Rune ile Grigor Dimitrov finale kadar ulaşmayı başardılar. Ve finalde de kupayı kazanan isim 7-6, 6-4 ile Grigor Dimitrov oldu. Dimitrov açısından çok çok önemli bir şampiyonluk bu. Kariyerinin 18. finaliydi bu. 9. şampiyonluğuna ulaştı. %50'lik bir final kazanma oranı var Grigor Dimitrov'un. Ancak şu açıdan önemliydi bu kupa Grigor Dimitrov açısından. 2017 yılından sonra ilk şampiyonluğunu kazandı Grigor Dimitrov. Ve neredeyse tam 7 yıllık bir aranın ardından şeytanın bacağını kırdı sonunda. Ve o beklediği kupa, arzuladığı kupa sonunda Brisbane'da geldi Grigor Dimitrov için. 2023 yılında da geçtiğimiz yıl çok çok yaklaşmıştı yine Grigor Dimitrov bunu başarmaya. İki tane finali vardı, hatta bir tanesi de Master seviyesindeydi sanırım. İki tane finali vardı ancak ikisinde de korttan boynu bükük ayrılan tarafı olmuştu. Ancak bu sefer şeytanın bacağını kırdı ve turnuvanın bir numaralı seri başı Holger Rune'yi 6-4, 6-4 ile mağlup ederek kupaya uzanarak kariyerinin 9. şampiyonluğunu kazanmayı başardı Grigor Dimitrov. Kimleri mağlup etti? Hemen onlardan da hızlıca bahsedelim. İlk turda Andy Murray'i mağlup etti Grigor Dimitrov. İkinci turda Daniel Altmaier'i geçmişti. Çeyrek finaldeki rakibi Rinki Hishikata'ydı. Yarı finalde ise Jordan Thompson'ı, Rafael Nadal'ı mağlup eden Jordan Thompson'ı mağlup ederek finale kadar yükselmeyi başarmıştı ve finalde de Holger Rune'yi mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu Grigor Dimitrov. Onun açısından gerçekten dediğiniz gibi çok çok özel bir şampiyonluk. Gözyaşları içinde kaldı zaten kupayı kazandıktan sonra. Ve çok fazla sakatlık yaşadı. Kendisi zaten Baby Federer lakabıyla anılıyor. Federer'in ardından o Federer vari oyunun devamı niteliğinde gösterilen bir oyuncuydu. Ancak o yani ünvanı taşımak çok çok kolay değil elbette. çok fazla sakatlık yaşadı. Sakatlıklardan bir türlü geri kalamadı maalesef ki. Vücudu da sakatlanmaya çok müsait. O yüzden çok fazla sakatlık yaşadığı için de anca bu kadar bir performans sergileyebildi Grigor Dimitrov. Yine de onun geri dönüşü oldukça heyecan verici ve 7 yıllık bir aranın ardından neredeyse kupa gelmesi de çok çok sevindirici bir tablo oldu Grigor Dimitrov için. Dediğimiz gibi turnuva Rafael Nadal'ın dönüş turnuvası olarak lanse edildi. Ve 1 yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz yıl Avustralya Açık'ın ardından Avustralya Açık'ta yaşadığı sakatlığın ardından daha doğrusu Rafael Nadal yıl boyunca 2023 yılı boyunca tenis oynamamıştı ve 2024 yılıyla birlikte Brisbane'le birlikte kortlara tekrardan geri döndü. İlk turda da Dominic Thiem'le oynadı Rafael Nadal. 7-5, 6-1 ile Dominic Thiem'i çok rahat bir oyunla geçti ve çok gösterişli bir oyunla oynadı. Ve elbette Rafael Nadal'ın dönüşü muhteşem olacak söylentileri arasında Rafael Nadal müthiş bir geri dönüş yaptı kortlara. Gerçekten çok çok görkemli bir mücadeleydi. İkinci turda yine Jason Kubler'i 6-1, 6-2 ile sadece 3 oyun bırakarak mağlup etti. Bu iki maç üst üste olunca Rafael Nadal açısından ve çok da özellikle oynadığı son 3 set boyunca 1 oyun, 1 oyun ve 2 oyun sadece 4 oyun bırakınca elbette o şampiyonluk sesleri direkt dillendirilmeye başladı Rafael Nadal açısından. Çeyrek finaldeki rakibi ise Jordan Thompson oldu Rafael Nadal'ın. Ancak burada minik bir sakatlık yaşadı yine Rafael Nadal. Maalesef ki bugün de o üzücü haberi bizlere verdi Rafael Nadal. Çektirdiği MR sonucunda ufak bir minik bir kas yırtığı olduğunu söyledi ve ancak ameliyat olduğu bölgede olmadığını ve bunun oldukça sevindirici olduğunu da iletti Rafael Nadal. Kendisini 5 setlik mücadelelere, maksimum seviyede mücadelelere hazır hissetmediğini söyleyerek Avustralya'dan çekildiğini duyurdu. 3 ay içinde en iyi seviyesine tekrardan ulaşmayı planladığını da yazdığı mesaja ekledi Rafael Nadal. Melbourne seyircisinin önünde oynayamamanın üzüntüsünü de elbette mesajına eklemeyi unutmadı. Rafael Nadal 3 ay içerisinde geri dönmeyi planlıyor. Elbette muhtemelen amacı toprak kort sezonuyla birlikte tekrardan dönüş yapmak. Olimpiyatlar da olduğu için elbette Fransa'da düzenlenecek olimpiyatlar, Roland Garros kortlarında düzenlenecek olimpiyatlar elbette en büyük hedeflerinden bir tanesi. Olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak Rafael Nadal'ın ve son kez Roland Garros sahnesinde yer alacak belki de. 2024 yılı büyük bir sürpriz olmazsa son senem olacak diyor Rafael Nadal. Kendimi iyi hissedersem oynamaya devam edebilirim diyor. Ancak vücudunun çok fazla buna el vermeyeceği de aşikar bir tablo olarak bizlere kendisini gösteriyor. Maalesef ki çok güçlü, çok güzel bir geri dönüş yapmıştı. Ancak maalesef Rafael Nadal'ı bir kez daha sakatlığa maruz kaldı Rafael Nadal ve tekrardan kortlardan 3 aylık bir süre kadar uzak kalacak Rafael Nadal. İnşallah güzel bir şekilde geri döner Rafael Nadal. Onun açısından gerçekten yani tenis de onu çok özlemişti. Gerçekten o ilk iki maçta tadı damaklarda bırakan bir performans sergilemişti Rafael Nadal. Jordan Thompson karşısında da yine aynı şekilde çok özel mücadeleler ortaya koydu. Ancak maalesef ki o sakatlık yani tek temennimiz eski sakatlığıyla aynı yerden olmaması. Yani umarız küçük de bir yırtıkmış. Umarız bir an önce iyileşir, sağlığına kavuşur ve tekrardan son senesinde rekabetçi bir şekilde Rafael Nadal'ı kortlarda izleyebiliriz diyelim. Gelelim gelecek haftaya. Gelecek hafta neler olacak tenis kortlarında, tenis dünyasında neler olup bitecek? Hemen onlardan da bahsederek ilk haftanın 2024 yılının ilk programının sonuna gelelim. 2024 yılının ikinci haftasında yine iki turnuva oynanacak. 4 turnuva oynanacak. 2 kadınlarda, 2 de erkeklerde olmak üzere ve Avustralya Açık elemeleri başlıyor elbette. Bir sonraki hafta Avustralya Açık'a merhaba diyeceğiz. Öncesinde Avustralya Açık elemeleri oynanacak. Bizim açımızdan önemli Avustralya Açık elemeleri. Çünkü Zeynep Sönmez Avustralya Açık elemelerinde mücadele edecek ve ilk turdaki rakibi Çinli Yu Xiaodi oldu. Elbette 227 numara mı neydi sanırım. Zeynep açısından Zeynep'e göre görecek, daha doğrusu bence Zeynep için kolay bir rakip. Zeynep bence bu mücadeleyi rahat geçecektir ilk turu. Zeynep'in olduğu çeyrekte Olga Danilovic var. Olga Danilovic olabilir Zeynep'in rakibi ikinci turda. Ve Heather Watson, yine oranın en yüksek seri başı ismi. Heather Watson'ı daha önce mağlup etmişti Zeynep. Yine aynı şekilde büyük başarılar bekliyoruz Zeynep'ten. Olga Danilovic'i de, Heather Watson'ı da. Yine Nomanoha Okugu var. Alman raket, Nijerya asıllı Alman raket. Gerçekten oldukça önemli rakipler var Zeynep açısından. Ancak Zeynep buradaki kendi çeyreğindeki rakiplerle daha önce karşılaştı, hepsini tanıyor ve oldukça güzel eşleşmeler oldu bence. Zeynep açısından ana tablo yapmamak için hiçbir sebep kalmadı. İnşallah önümüzdeki hafta 3 mücadeleyi de kazanarak Zeynep'le birlikte de ana tablo mücadelelerine geçiş yaparız Avustralya Açık'ta. Önümüzdeki haftanın turnuvalarından bahsedelim. Dediğimiz gibi kadınlarda 2, erkeklerde 2 olmak üzere 4 turnuva var. Kadınlar tarafından başlayalım. WTA 250 seviyesinde Hobart'ta bir turnuva var Avustralya'da. Buradaki seri başları Elise Mertens, Emma Navarro, Lin Zhu ve Xinyu Wang ilk 4 seri başı. Diğer seri başları da Marie Buskova, Sofia Kenin, Varvara Gracheva ve Tatiana Maria olacak. Buradaki seri başları. Kadınlardaki bir diğer turnuva WTA 500 seviyesinde olacak yine. Adelaide'de bir turnuva var. Elena Rybakina yine bu haftayı da şampiyonlukla kapatmıştı. Bu hafta da yine oynamayı seçti. Üst üste iki turnuva oynayarak Avustralya Açık'a hazırlanmayı tercih etti Elena Rybakina. Adelaide'de de yine yer alacak ve buranın da bir numaralı seri başı olacak. Turnuvanın 2 numaralı seri başı Jessica Pegula, 3 numaralı seri başı Marketa Vondrushova ve 4 numaralı seri başı da Barbara Krejcikova olacak. Bu isimlerin haricinde ise Beatrice Atatmaya, Yelena Ostapenko, Lyudmila Samsonova ve Veronika Kudermetova burada yer alacak olan isimler. Paola Badosa kortlara geri dönüyor. Elbette o da bir sakatlık süreci yaşamıştı. Onun açısından da önemli bir turnuva olacak. Onu da yine Adelaide'da tekrardan izleme imkanı bulacağız. Adelaide'da eş zamanlı olarak ATP 250 seviyesinde bir de erkekler turnuvası düzenlenecek. Buradaki seri başı isimlere de bakalım. 1 numaralı seri başı Tommy Paul olacak. 2 numaralı seri başı Nicolas Thierry. 3 numaralı seri başı Sebastian Korda ve 4 numaralı seri başı da Lorenzo Musetti olacak. Bu isimlerin haricinde ise Sebastian Baez, Thomas Martin Echeverry, Cyril Lehecha ve Alexander Bublik seri başı olacak olan isimler Adelaide'da. Erkeklerde haftanın son turnuvası da bu hafta kadınlarda turnuva düzenlenen ve Coco Gauff'un şampiyonluğuna ulaştı. Auckland'da, Yeni Zelanda'da erkekler turnuvası düzenlenecek bu haftada. Buranın bir numaralı seri başında Ben Shelton olacak. 2023'ün sürpriz ismi Ben Shelton. Bakalım 2024 yılına nasıl bir giriş yapacak, nasıl bir oyun oynayacak, onu da dikkatle izleyeceğiz. 2 numaralı seri başı Cameron Norrie olacak. 3 numaralı seri başı Francisco Cerundolo ve 4 numaralı seri başı da Felix Auger-Aliassime olacak. Bu isimlerin haricinde Christopher Eubanks, geçtiğimiz yılın Wimbledon çeyrek finalisti. Arthur Fils, Next Gen'in oldukça önemli isimlerinden bir tanesi. Sebastian Offner ve Max Purcell de 7 ve 8 numaralı seri başı olarak tabloyu tamamlayan isimler olacak. Burada da gene oldukça önemli isimler var. Denis Shapovalov, yine o da uzun süredir mücadele etmiyordu. Onu da tekrardan kortlarda göreceğiz. Gael Monfils yine Auckland'da izleyeceğimiz isimlerden bir tanesi olacak. Önümüzdeki hafta yine dediğimiz gibi Avustralya Açık öncesi son hafta olacak ve oyuncular artık son hazırlıklarını yaparak Avustralya Açık'a geçiş yapacaklar. Biz de 2024 sezonunun güzel bir şekilde sakatlıklara meyil vermeden rekabetçi bir tenisin üst seviyede olduğu bir sezon dileyerek 2024 sezonunu açalım. Hoş geldin 2024 diyelim, hoş geldin tenis diyelim ve önümüzdeki hafta tekrardan buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.